Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Mer 1400 Hicri Kameri, 16 Safer 1443 ve Miladi 23 Eylül 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Said Yılmaz ile Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında ihtilaf gören artma sözlerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kutsal Sam Haftası, Kadıcı Tır ve İran'ın Şanka İşbirliği Örgütü Daimi Üyeliği isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi şehitlerin pak kanı İslam Cumhuriyeti'nin haklılığını tarihe yazdığını belirtti. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye üçlü oturumu Tahran'da düzenlenecek. İran ile Macaristan Dışişleri Bakanları görüştü. İran, Ermenistan'dan karayolu güvenliği konusunun çözümünü istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şehitler ve gazileri takdir etme günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şehitlerin pak kanının İslam Cumhuriyeti'nin haklılığını tarihin de alnına yazdığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin mesajında ayrıca Kutsal Sam Haftası'nın makamı büyük şehitlerin namları ile süslendiğini işaretle şehitler ve gazilerin içten fedakarlıklarının İran milletine zafer armağan ettiğini ve pak kanlarının da İslam Cumhuriyeti'nin haklarını tarihin alnına tescil ettirdiğini belirtti. Ayetullah Hamine'ye nerede samimi çaba olursa orada galibiyet ve onur olur diye fedakarlığın o örneklerinin büyük dersini işaretle İran milletinin bu değerli yadigarı asla unutmayacağını vurguladı. İslam İnkılabı rehberi mesajında son kısmında şehitlere ve şehit veren aileler ve tüm gazilere ve onların önderi İmam Ruhullah'ı selamladı.
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları İran'ın Azerbaycan ve Türkiye üçlü toplantısının Tahran'da düzenlenmesi yönünde anlaşmaya vardılar. Birleşmiş Milletler 67. Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İki bakan, ikili ilişkiler, bölgesel konular, özellikle de Afganistan ve Suriye meselelerini masaya yatırdılar. İkili ilişkiler konusunda taraflar, liderler zirvesi öncesi Türkiye Dışişleri Bakanı Tahran'ı ziyaret ederek oturumun gündeminin belirlenmesini kararlaştırdılar. Emir Abdullahyan, iki ülkenin stratejik ilişkilerine vurgu yaparak yeni hükümette Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının ortak komisyonun başkanlığını üstleneceğini belirterek bir süreden beri düzenlenmeyen komisyon toplantılarının İran'da düzenlenmesini önerdi. Emir Abdullahyan bölgede yeni gelişmelere işaretle iki ülkenin düzenli istişarelerine vurgu yaptı. Abdullahyan Afganistan konusuyla ilgili bu ülkede tüm taraflarla irtibat halindeyiz. Önemli olan kapsayıcı bir hükümetin Afganistan barış ve istikrarı için vurgulanmasıdır dedi. Çavuşoğlu da Türk tarafın Cumhurbaşkanı yardımcısının komisyon başkanlığı üstleneceğini belirterek ilk fırsatta Tahran'ı ziyareti hazır olduğunu belirtti. İki bakan Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanları'nın İran ziyareti konusunda mutabık kaldılar.
İran ile Türkiye Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri ele aldılar. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Dışişleri Bakanları New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının kulisinde bir araya gelerek ikili ve Suriye ve Afganistan dahil bölgesel konuları ele aldılar. Çavuşoğlu, İran'a yönelik tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün New York'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Emir Abdullahyan ile Çavuşoğlu ikili konular ve Afganistan ve Suriye gelişmeleri dahil bölgesel konuları ele aldılar. Görüşmede iki taraf liderler zirvesi öncesinde iki ülkenin stratejik komitesinin Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle düzenlenmesi ve yüksek komitesinin gündeminin tanzim edilmesi üzerinde mutabık kaldılar. Görüşmede iki taraf ayrıca Tahran'da İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye üçlü toplantısının düzenlenmesi konusunda anlaştılar. Emir Abdullahyan iki ülkenin stratejik ilişkilerine vurgu yapıp yeni hükümette Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının ortak komisyonun başkanı olacağına işaretle bunun bu bağlamda ciddi bir yükseliş olduğunu, İran'ın bir süredir ertelenen ortak komisyonları düzenlemeye hazır olduğunu vurguladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyit İbrahim Reis'in Türkiye Cumhurbaşkanı'na davetini iletti. Görüşmede Dışişleri Bakanı bölgede yeni gelişmelerin şekillenmekte olduğuna işaretle bugün her zamankinden ziyade iki ülke arasında düzenli istişarelerin gerektiğini söyledi. Afganistan ile ilgili olarak da Bakan Emir Abdullahyan bu ülkede tüm taraflarla temas halinde olduklarını, önemli olan hususun bu ülkede kapsayıcı hükümetin kurulması ve barış ve istikrarın sağlanması olduğunu ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İranlı mevkidaşı ile görüşmede iki ülkenin ortak komisyona başkanlığı düzeyinin yükseltilmesini memnuniyetle karşılayarak Türkiye tarafından da Cumhurbaşkanı yardımcısının komisyon başkanı olacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımları eleştiren Çavuşoğlu, Tahran'a karşı tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca Tahran'da üçlü toplantıya katılmak için hazır olduğunu belirterek, istişarelerin yeniden başlaması için ilk fırsatta Tahran'a gelmeye hazır olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, bölge konuları hakkında da iki ülkenin Afganistan dahil ortak bölgesel meselelerle karşı karşıya olduğuna temasla daha yakın istişarelerin gerektiğini kaydetti. Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulması gerektiğinin altını çizen Türkiye Dışişleri Bakanı, bu ülkede şiddet ve radikalizmin artabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Görüşmede iki taraf ayrıca Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarının İran'a ziyareti ve tutuklu takası üzerinde mutabık kaldılar. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı marjındaki görüşmelerinin devamında Macar mevkidaşı Peter Szijjártó ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, özellikle ekonomik ilişkiler, eğitim işbirliği ve Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı. Ticari ve ekonomik ilişkilere gelişimi çabalarına İran'ın Macaristan ile ilişkilerinin ana önceliklerinden biri olarak nitelendiren Emir Abdullahyan, bu kapsamda ilk fırsatta ortak bir komisyon kurulmasını ve ilişkiler için bir yol haritasının da hazırlanmasını önerdi. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjártó ile Budapeşte'nin ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesinden yana olduğunu vurgularken, Amerikan yaptırımları bazı sorun yaratmıştır. Ancak bu dönemde ekonomik ilişkileri yeniden güçlendirmeye çalışmaktayız, dedi. İran öğrencilere Macaristan'daki en iyi yabancı öğrenciler arasında yer aldığını belirten, söz konusu yetkili eğitim işbirliğine geliştirmeyi hazır olduklarını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın zalimce ambargolarının insanlık dışı olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler 67. Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Uluslararası Kızıl Haç Kurumu Başkanı Peter Maver ile görüştü. Abdullahyan görüşmede Kızıl Haç'ın İran-Irak Savaşı'nda şehit oldu fakat cenazeleri Irak topraklarında kalanların araştırılmasında ve korona döneminde İran'a yapılan yardımlardan ötürü teşekkür etti. Afganistan'daki tehlikeli boyutlara ulaşan insani durumu ve İran'ın o ülkedeki temsilciliklerinin durumun düzeltilmesi yönündeki çabalarını anlatan Emir Abdullahyan, İran'ın Afganlı mültecileri de aşılamaya çalıştığını fakat bu yönde ciddi ve bedelik uluslararası yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İnsan hakları kurumlarının Amerika'nın zalimce ambargoları karşısındaki suskunluklarını şiddetle eleştiren Emir Abdullahyan, Amerika'nın zalimce ambargolarının İran halkı aleyhine açık bir terörizm olduğunu ve herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini söyledi. Kızıl Haç Başkanı da İran'ın kurumla olan yakın işbirliğini ve Afganlı mültecilere cömert ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek kurumun Afganistan ve Yemen'deki insani faaliyetlerini anlattı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada son 24 saatte 317 vatandaşın da koronadan hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 317 kişinin de yaşamını yitirdi ve 16.362 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 118.508'e, vaka sayısı 5.493.591'e yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 6.586'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 4.872.865'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Kızılay Cemiyeti tarafından 5 milyon doz korona aşısının yer aldığı 21. paket İran'a getirildi. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti yaptığı açıklamada bu cemiyet tarafından hazırlanan korona aşısı paketlerinin geçtiğimiz ay tamamlandığına işaretle İran'a 5 milyon doz aşının getirmesiyle son 5 ayda 40 milyon 390 bin doz aşının ülkeye getirildiğini vurguladı. Himmeti her hafta yaklaşık 15 milyon doz korona aşısının ülkeye ithal edileceğine işaretle bu cemiyetin toplam 60 milyon doz aşı ithal edeceğini vurguladı.
İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Zuhuri, bu ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ile yaptığı görüşmede iki ülkenin karayollarının güvenliğinin sağlanmasını ele aldılar. İRİB Haber Ajansı'nın bildiğine göre İran'ın Erivan Büyükelçisi Zuhuri, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile yaptığı görüşmede İran'ın Ermenistan'ın karayolu altyapısının İran'a ait tırlar tarafından kullanılması ile ilgili yaşanan sorunlardan endişeli olduğunu işaretle Erivan yönetiminden meydana gelen sorunların çözümü için etkin girişimlerde bulunmasını istedi. Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ülkesinin bu konunun Tahran için hassasiyetinin farkında olduğunu işaretle Ermenistan'ın bir an evvel bu meselesinin çözümü için çalıştığını vurguladı. Yaklaşık 10 gün önce Azerbaycan Cumhuriyeti Trafik Polisi tarafından Ermenistan'ın Kapan Guris Caddesi'nin Vurutan bölümünde İranlı tırları teftiş edilmeye ve şoförlerinden vergi alınmaya başladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, son aylarda Arabistan ile Bağdat'ta birkaç kez iyi ikili ilişkiler, görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi. Hatipzade yerine yaptığı açıklamada bu görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Fars Körfezi güvenliği hususlarının konuşulduğunu ve Fars Körfezi güvenliği hususundaki görüşmelerde ciddi ilerleme sağlandığını belirtti. Hatipzade görüşmelerin hiçbir zaman durmadığını ve Cumhurbaşkanı reisinin seçilmesi sonrası da uygun düzeyde mesajların verildiğini belirtti. Hatipzade, eğer Arabistan hükümeti bölge sorunlarının çözüm yolunun bölge içinde olduğuna dair İran mesajını ciddi şekilde dikkate alırsa ve bu yönde kapsayıcı bölgesel bir mekanizma oluşmasına gereği konusunu da göz önüne alırsa, bölgenin iki önemli ülkesi olan İran ve Arabistan arasında iyi ve kalıcı ilişkilere ulaşabiliriz, dedi. Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İran'ın Arabistan'ın komşusu olduğunu ve müzakerelerin güven yaratma ile sonuçlanmasını temenni etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, Amerika orada 20 yıldır neden var? Önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Tamamı pazar günü yayınlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde Türkiye'nin mülteci ambarı olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin de sorumluluğunu Amerika'nın mı alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Amerika zaten bütün sorumlulukları yerine getirmemiştir. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez, dedi. Erdoğan, Amerika'nın Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, Amerika orada 20 yıldır neden var? Önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerekir değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %19 olan politika faizini %18'e indirdi. Kararın ardından dolar TL kuru 8.80'i gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu %19 olan politika faizini %18'e düşürdü. Genel beklenti Eylül toplantısında faizin sabit tutulması yönündeydi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya karşı operasyon düzenledi. TRT'nin haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesinde PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenleyerek 11 PKK üyesini etkisiz hale getirdi. Bu bağlamda açıklama yapan Türkiye Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen PKK üyelerinin TSK birliklerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Irak ve Suriye'de teröristlerle mücadele bahanesiyle askeri varlığı bu ülkelerin tepki ve kınamalarına da yol açmıştır.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktah'ın Amerika ve Batılı ülkeler tarafından Suriye'ye dayatılan tek taraflı zorlayıcı yaptırımların kaldırılması gereğini yinelerken, aynı zamanda Suriye halkına sağlanan yardımların artırılması gerektiğini vurguladı. Rus haber ajansı Sputnik'in diğer ülkelerin Suriye yardım hacmini artırması gerekip gerekmediğine ilişkin bir sorusuna yanıt olarak Miktah, elbette evet, Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar ve tek taraflı zorlayıcı tedbirler Suriye halkını boğuyor, dedi. Bakan Miktah, Suriye'nin Türk işgal güçlerinin işgal ettiği topraklardan çekilmesi talebini yineleyerek İdlib bölgesindeki gerginliğin tırmanmasının temel sebebinin Türk işgali ve Türkiye'nin buradaki terör örgütlerine sağladığı destek olduğunu belirtti. Miktah, Türkiye Suriye'den çekilmeli ve uluslararası toplumun Suriye'nin kuzeyindeki işgal altındaki toprakları kurtarma çabalarını desteklemeli, dedi. El-Miktah, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarında ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere bir araya gelmeyi planladığını belirtirken, iki taraf arasındaki görüşmelerin Rusya ile Suriye arasındaki mükemmel ilişkilerin yanı sıra iki ülke ile Birleşmiş Milletler arasındaki koordinasyon ve bir bütün olarak bölgedeki duruma odaklanacağını açıkladı.
Suriye ordu birlikleri Dera vilayetine bağlı iki kasabaya girerek bu bölgelerde kontrol sağladı. Suriye ordusu ile Dera'daki silahlı güçler arasında yapılan anlaşmanın devamında bugün ülkenin güneyinde yer alan Dera vilayetine bağlı Tel Shahab ve Veziron bölgelerine Suriye birlikleri girdi. Dera Kırsara'nın kuzeyinde yer alan Dael kentinde devletin önerdiği anlaşma girişimi kapsamında onlarca militan, aranan kişi ve asker kaçağının da durumlarını çözüp silahlarını Suriye Arap ordusuna teslim etme süreci başladı. Sana muhabiri çok sayıda silahlı, aranan kişi ve asker kaçağının durumlarını çözmek ve silahlarını Suriye Arap ordusuna teslim etmek için Dera Kırsarı'nın kuzeyinde yer alan Dael kentindeki anlaşma merkezine gelmeye başladığını duyurdu. Dael kentinin bazı sakinleri Sana muhabirine yaptığı açıklamalarda anlaşma sürecinin başlamasından ve onlarca kişinin de normal hayatlarına geri dönmesinden duydukları memnuniyeti diri getirildi.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Serri, Beyza vilayetinin tamamen Suudi koalisyonun kiralık güçlerini işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü bu bağlamda yaptığı açıklamada Yemen ordusu ve halk güçlerinin Suma, Mesura ve Mekiras ilçesinin bazı bölümlerini işgalden kurtarmayı başardığını bildirdi. General Serri, Yemen Silahlı Kuvvetleri ayrıca Beyza vilayetinde IŞİD ve El-Kaide terör örgütlerinin mevzilerini İHA ve füzelerle hedef aldığını belirtti.
Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Taliban üyesi bazı kişiler için seyahat yasağının iptalini 3 ay daha uzattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika'nın Taliban üyesi 14 isim için seyahat yasağının kaldırılmasına ilişkin talebi ele alarak bu kişiler için 23 Eylül'den 22 Aralık'a kadar 90 günlük bir süre için seyahat yasağının iptalini uzattı. Güvenlik Konseyi ayrıca Taliban üyesi 14 kişinin Afganistan'da barış sürecine katılım doğrultusunda seyahat yapabileceğini vurguladı. Taliban üyesi verilen izin çarşamba günü sona ermişti. Taliban daha önce Taliban liderlerine insan haklarını ihlal etmekle de kara listeye almıştır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Taliban vaatlerinin gerçekleşmemesi hususundaki uyarılar etrafında. Afganistan Şiileri olarak bilinen Hazaraların tanınmış isimlerinden ve siyasi aktivistlerden biri, Taliban tek taraflı siyasetlerini devam ettirirse silahlı bir hareket ile karşı karşıya kalacaktır uyarısında bulundu. Hazara siyasi aktivist Muhammed Kerim Halili sözlerine şunları ekledi. Taliban grubu vaatlerine uymayıp da onları hayata geçirmezse ve despotluktan vazgeçmezlerse Hazaralar bu gruba karşı silahlı bir hareket başlatabilir. Muhammed Kerim Halili ayrıca şu açıklamada bulundu. Taliban'ın geçici kabinesi hiç de kapsayıcı değildir. Bu sürecin devam ettirmesi ise diğer etnik gruplar ve güçler için kabul edilemez bir durumdur. Buna rağmen Taliban grubu salı günü birkaç geriye kalan bakanlığın da kayyımını ve yardımcılarını belirleyerek geçici kabinesini tamamladı. Afganistan siyasilerinin tanınmış isimlerinden Muhammed Kerim Halili'nin uyarıları ve Taliban siyasetinin tek taraflı siyasetlerin devam etmesiyle etnik grupların Afganistan'ın siyasi geleceğindeki katılımını engellemesi hususundaki vurguları, bu ülkedeki farklı halk grupları ve kesimlerinin Taliban siyasetlerine ciddi bir şekilde karşı olduklarını gösteriyor. Taliban grubu 15 Ağustos günü Kabil'i tam olarak ele geçirmesinin ardından Özbekler, Tacikler ve Hazaralardan oluşan tüm Afganistan etnik gruplarının bulunacağı kapsayıcı bir hükümetin kurulacağı sözünü verdi. Ancak kabine üyelerinin tanıtılmasının ardından Taliban'ın vaatlerine bağlı kalmadığı ve tüm kabine üyelerinin mutlak çoğunluğu oluşturacak bir şekilde tek bir etnik gruptan olduğu belirlendi.
Bu koşullar altında tüm Afganistanlı etnik gruplar Taliban'ın hüküm süreceği dönemde hükümet ve millet kurma sürecinin dışında kalmaları yüzünden itiraz etmeye başlamışlardır. Ancak Taliban grubu şimdiye dek bu itirazları görmezden gelmeye çalışmıştır. Tabii Taliban grubu sözcüsünün kabinenin geçici olduğuna dair açıklamalarını muhtemelen Taliban'ın iç itirazlar ve dış tepkilerden de etkilenerek Afganistan kabinesine belirlemede revize yapmaya hazırlandığını da göstermiştir. Taliban grubu gelecek aylar içerisinde asıl kabine üyelerine de belirleyeceklerini söylemişlerdir. Bu mesele bu grubun mevcut geçici kabine yapısını da değiştirme olasılığını artırmıştır. Böylece belki de bazı hükümet yetkileri ve mevkilerinin etnik gruplara mensup kişilere ayırabileceği de muhtemel sayılabilir. Taliban grubunun geçmişteki tavırları ve bu grubun son haftalardaki siyasi kararları ve uygulanan girişimlerinden hareketle Hazara etnik grubu tanınmış siyasi şahsiyeti Muhammed Kerim Halili, Taliban'ın gelecek hükümet çerçevesinde diğer etnik grupları silme ve devre dışı bırakma siyasetinin de devam etmesi halinde bu etnik grubun da silahlı hareketinin başlayacağı uyarısında bulundu. Taliban'ın Afganistan'da tüm etnik grupların ve kesimlerin bulunacağı kapsayıcı hükümet kuracağına dair vaatlerinden yola çıkarak bu taahhüdün herhangi bir şekilde yerine getirilmemesinin tüm gruplar tarafından Taliban yönetimine yönelik ciddi itirazlara yol açacağına kesin gözüyle bakılmalıdır. Taliban verdiği vaatlere esasen Afganistan'ın siyasi geleceği alanında totaliterliği bir kenara bıraktığı ve savaş sonrası dönemde ise tüm etnik gruplara da iktidarda pay sahibi yapacağı ve katılımlarını sağlayacağını ispatlamalıdır. Halihazırda Taliban hükümetinin resmi olarak tanıması bu grup tarafından ciddi bir mesele haline geldi bir sırada bu grubun dünyada kabul gören demokrasi ilkelerine karşı tavırlarının uluslararası toplum üyelerinin bu grubu tanıyıp tanımamasında kilit bir rol oynayacağı kesindir.
Sahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Guterres'in Amerika'ya çok taraflılık tavsiyesi etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Yıllık Genel Kurulu başlaması münasebetiyle Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde gündem maddelerini ele aldı ve farklı meselelerde görüşte atisinde bulundu. Guterres bu görüşmede Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve uluslararası düzende var olan çok taraflılığa bağlı kalmasını vurgulayarak şu açıklamada bulundu. Bizim de istediğimiz çok taraflılık mevcut dünyanın üzücü sorunlarının çözümlerine ve ihtiyaçlarına uygundur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Amerika'nın çok taraflılık taahhüdü ihtiyacına vurgu yaptığı, Washington'un Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın başkanlığı sırasında tek taraflılığa yaklaşımı ve önce Amerika sloganını Amerikan dış politikasında öncelikli slogan olarak belirlemesi dönemi göz önünde bulundurulduğunda anlam kazanmaktadır. Mevcut Amerikan Başkanı Joe Biden görev süresinin başında Trump'ın politikalarını ve eylemlerini tersine çevireceğini ve zıt bir yaklaşım izleyeceğini iddia etmişti. Ancak bu konuda Paris İklim Anlaşması'na ve Dünya Sağlık Örgütü'ne dönmek gibi sembolik adımlar attı ve bir yandan da transatlantik ilişkileri canlandıracağını iddia etti. Buna rağmen Biden yönetimi de Washington'un dünyaya bakışının bir yansıması olan Trump yönetimiyle yavaş yavaş aynı yaklaşımı benimsiyor gibi görünüyor. Aslında Trump'ın yaklaşımı kendisine ait bir husus değildi ve Washington'un gerçek siyasetinin çıplak bir sergilenişiydi. Beyaz Saray'da kim iktidara gelirse gelsin Amerika'nın bu yaklaşımını bu veya şu şekilde yerine getiriyor ve dünya sahnesinde sadece Amerika çıkarlarına ve hedeflerine öncelik vermeye çalışıyor. Aslında Amerika'nın tek taraflılığı ve uluslararası taleplere ve taahhütlere aldırış etmemesi, Amerika dış politikasının en belirgin ve kalıcı özelliklerinden biridir. Bu tek taraflılık ise bazen hızlanan, bazen de çok taraflılık kisvesi altında yavaş yavaş yerine getirilen bir siyaset olmuştur.
Amerikan Başkanı Joe Biden başlangıçtaki söylemine rağmen şimdi Trump'ın ayak izlerini takip ediyor. Joe Biden ilginç bir şekilde Guterres ile yaptığı görüşmede Amerika'nın Birleşmiş Milletleri ve değerlerine inandığını ileri sürdü ve Washington ile uluslararası toplum arasındaki güçlü bağların COVID-19 salgını ve iklim değişikliği ve benzeri mevcut uluslararası zorluklarla karşı işe yaradığını vurguladı. Biden yönetiminin bu iddialara aykırı hareket etmesine rağmen bu iddialar ileri sürülüyor. Son vakalar arasında ise Amerika'nın NATO'daki Avrupalı ortaklarının taleplerine saldırmadan Afganistan'dan sorumsuz ve aşağılanmış bir şekilde çekilmesi yer alıyor. Bu yüzden Avrupalıların Amerika'nın ardından mecburen Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldıkları söylenebilir. Bir başka örnek ise Biden'in Amerika'nın Berjam nükleer anlaşmasına geri döneceğine dair vaatlerdir. Pratikte Ocak 2021'de yönetiminin başlamasından bu yana Joe Biden, İran'a karşı maksimum baskı politikası izlemeye devam etti ve hükümetinin nükleer anlaşmadan çekildiğine değinmeden Amerika'nın Berjam'a dönüşünün İran'ın kararına bağlı olduğunu ileri sürdü. Buna rağmen Avrupalı üyeler dahil olmak üzere 4+1 grubu İran'a yönelik tek taraflı Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasını ve Washington'un Berjam nükleer anlaşmasına geri dönmesini istiyor. Biden'in tek taraflarının bir başka örneği Hint-Pasifik bölgesinde İngiltere ve Avustralya ile bölgede Fransa'nın katılımı olmaksızın üçlü bir askeri ittifak oluşturmasıdır. Bu da Washington ile Paris arasında işe görünmemiş gerilimlere de yol açmıştır. Amerikalı analist Feriz Zakaria ise şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Biden ve ekibi Trump'ı uluslararası hukuk sistemine saldırdığı için sık sık eleştirdi. Ancak böyle bir sistem çıplak korumacılık, tek taraflı yaptırımlar, sınırlı istişareler ile nasıl yeniden inşa edilebilir? Aşurlarla ilgili önce Amerika politikalları ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş ve çıkışlarında da seyahat kısıtlamaları olduğu bir sırada bu sistem nasıl inşa edilebilir ki? Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, batılı ülkeler ve özellikle Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs tutumlarını destekleyerek Türkiye ile anlaşmazlıklarını yaymaya çalışırken, Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki gerginlikleri gittikçe yoğunlaşıyor. Yaklaşık 10 yıl önce batılı uzmanların birçoğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın bulunması ve çıkarılması ile Türkiye ve Yunanistan gerginliklerinin azalacağını tahmin ediyorlardı. Fakat Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının keşfedilmesi ve kullanılması ise iki taraf arasındaki gerginlikleri daha da arttırdı. Son günlerde konuyla ilgili Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin bildirisine bir itirazı gündeme yansıdı sevgili dinleyicilerimiz. Biz de iki taraf arasındaki bu gerginliklerin nasıl bir aşamaya vardığı konusunu konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Sait Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Sait hocam, hoş geldiniz efendim. Saygılaşıyoruz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim Sait hocam bize vakit ayırdığınız için. Şimdi Bu konu gündemde aslında günler geçtikçe farklı boyutlarla gündeme yansımaktadır Sait Hocam. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu enerjiyle ilgili yaşanan gerginlikler ve Kıbrıs'ta dahil olmak üzere bu iki taraf arasındaki bu olayların ve gelişmelerin yaşanması Türkiye için nasıl bir sayfalar açıyor Akdeniz'le ilgili? Yaşanan son aşamayı ve gelişmeleri siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Şimdi öncelikle şunun farkında olmalıyız. Bu konular son birkaç yılın ya da son birkaç on yılın konusu değil. Yani bu konular daha 1950'lere kadar giden bir geçmişe sahip. 1950'li yıllarda İngiltere bu adanın kontrolünü bırakmaya karar verdiği zaman o dönemde Kıbrıs adasında bulunan Rumlar adanın tamamını Yunanistan'a bağlamak ki buna da Enos istiyorlar için orada çeşitli eylemlere başladılar. Orada bulunan Türk gruplara saldırmaya başladılar. Efendim işte yaşanan gerginliklerin sonunda 1960 yılında iki anlaşma yapıldı 59 ve 60'ta. Biri Züri Anlaşması, biri de Garanti Anlaşması. Orada bir Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu, iki toplumlu. Ve bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de efendim yaşaması için üç devlet garanti verdi. Bunlardan biri Yunanistan'da, biri Türkiye'ydi, biri de İngiltere'ydi. Fakat bir zaman sonra adadaki Rum yönetimi bu paylaşımdan memnun olmadı. Adanın tamamını ele geçirmek için bir memnuniyetsizlik ve tekrar saldırılara başladılar. İşte 64 krizi yaşandı. 74'te bir darbe yaşandı Kıbrıs'ta. Rum tarafı bir darbeyle adanın tamamını ele geçirmeye kalkınca Türkiye önce İngiltere ile görüştü ve daha sonra İngiltere garantörlük hakkını kullanmayınca kendi garantörlük hakkını kullanarak adanın Türklere ait bölümünde bir düzen kurdu. Ve o zamandan beri efendim bir barış sağlanamadı. Çünkü Rumlar hiçbir zaman adanın tamamına sahip olmaktan vazgeçmediler. Aynı olay bu sefer 74'ten sonra Ege'de patlak verdi. Ege'de de Yunanlar Ege'yi bir Yunan gölü haline getirebilmek için oradaki kara sularını, hava sahasını Türk tarafına danışmadan 6 milden 12 mile çıkararak Yunan Ege denizini tamamen bir Yunan gölü haline getirmeye çalıştılar. Şimdi bu yaşanan krizler iki ülke arasında büyük gerginliklere yol açtıktan sonra ne yazık ki Avrupa Birliği Rum tarafını ve Yunanistan'ı Avrupa Birliği'ne aldıktan sonra bu konuda Yunanistan'ın arkasında durduğu ve Yunan politikalarını destekleyen bir tavra girince bu konular Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun olmaktan çıkıp sanki Avrupa Birliği Türkiye'nin bir sorunu varmış gibi bir mecraya döküldü. Şimdi işte Doğu Akdeniz'de yaşanan konular da aynı şekilde. Yani bir tarafta Yunanistan Ege Denizi'ni ve Kıbrıs'a kadar olan bölgede Türkiye'nin güney batısını olduğu gibi kuşatmak, burayı bir Yunan sahası haline getirmek ve bunun için de Avrupa Birliği kullanmak istiyor. Ne yazık ki bu konuda da Fransa bu işe öncülük ediyor. Diğer taraftan da Türkiye bu uygulamalara karşı koyabilmek için tek başına direniyor. Şimdi geldiğimiz aşamada yani bir tarafta haksız yere Ege Denizi'ni ve Kıbrıs'ın tamamını ele geçirmekle kalmayıp aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına da bu yönde el koymaya çalışan karşı tarafı yok sayan bir Yunan ve Rum anlayışıyla kendi çıkarlarını korumaya çalışan Türkiye'nin kendi tasarrufları söz konusu. Bir özetleyecek olursak gelişmeleri Avrupa Birliği'ne üyeliğini kullanan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi sanki Ege'nin tamamı kendilerine aitmiş, Kıbrıs tamamen kendilerine aitmiş, burada bir tane devlet varmış, Türkiye'nin burada hiçbir hakkı yokmuştur gibi davranarak sorunu 2000'li yıllardan itibaren aynı Avrupa Birliği yolumuna itibaren tamamen uluslararası bir ortama taşımışlar. Türk tarafı yokmuş gibi davranarak Türkiye'yi sürekli işgalci gibi gösterdiler. Halbuki daha önce bahsetmiştim. 1974'te Türkiye orayla ilgili garantör hakkını kullanmıştır. Ve Türkiye barışa da her zaman yakın taraf olan, görüşmek isteyen, konuyu diplomasiyle çözmek isteyen devlet olmasına rağmen Ege'yi bir Yunan gölü haline getirmeye çalışan Yunanistan, Kıbrıs'ı da kendisine bağlayarak Türkiye'yi tamamen güneyden kuşatmaya yönelik kendilerine göre buna Enos istiyorlar. Büyük plan bu. Hatta bunun daha da büyük adı Megari İddia'dır. Yani büyük yüklüdür. Aşırı milliyetçi bir rejim. hem Rum kesiminde hem de Yunan kesiminde yıllarca Türkiye'yi efendim bir düşman gören anlayışla kendisine efendim hedef seçmiştir. Türkiye ise bütün bu durum karşısında vakurluğunu korumuştur. Büyük devlet olmak konumuyla hareket etmiştir. Umarım Yunanistan bu tür konuları iç politika malzemesi haline getirmekten, yani milliyetçiliğin destekleyerek iktidara gelmenin yolu Türkiye düşmandan geçiyor. Halbuki Türk halkı Yunanlıları hiçbir zaman düşman görmemiştir. Olsa olsa bize bir rakip olarak görmüştür.
Evet.
Bizim hiçbir tarih kitabımızda da Yunanistan'la ilgili böyle olumsuz cümleler bulamazsınız. Ama ne yazık ki Yunan gençliği Türk düşmanlığı eğitimiyle büyütülmektedir.
Evet.
Yani ben başka bir sorunuz varsa ona geçeyim.
Peki. Hocam.
Çünkü çok uzun bir konu.
Doğrudur. Şimdi ikinci ve son soru olarak soruyorum. Bu konuda Türkiye'yi özellikle siyasi çevrelerini bir tür endişelendiren veya rahatsız eden bir başka konu da Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı Siyonist rejimiyle birleşmesidir. Siz Siyonist rejimin bu aradaki rolünü, konumunu nasıl görüyorsunuz? Ne kadar ilgilendiriyor bu mesele Siyonist rejimi sizce?
Şimdi tabii buradaki olay düşmanımın düşmanı benim de düşmanımdır anlayışı. Yunanistan ne zaman Türkiye ile arası bozulsa, daha doğrusu hep zaten bozuktur da, yani Türkiye'nin mesela İsrail arasının bozuk olması Yunanistan için bir fırsattır. Hemen giderler Yunanlarla anlaşma yaparlar, Ermenistanlarla anlaşma yaparlar. Türk-Yunan sorunlarının bir bağlamı da Yunanistan'ın bu tür düşmanca faaliyetleridir. Yani Türkiye'ye karşı bölücü terör örgütünü desteklemek, Türkiye'ye düşman olan ülkelerle askeri ittifaklar yapmak. Tabii bu İsrail'in aslında uzun vadeli çıkarlarına uygun değil. Neden değil? Çünkü Doğu Akdeniz'de bulunan veya bu potansiyel olarak bulunan bu enerji kaynakları aslında Türkiye olmadan Avrupa'ya da taşınamaz. Dolayısıyla her halükarda bundan Türkiye ile elinde sonunda anlaşmak zorundalar. Türkiye acele etmiyor bu konuda. Çünkü yani uluslararası ilişkiler biliyorsunuz bir satranç tahtasıdır. Bugün burada iyi olan ilişkileriniz, kötü olan ilişkileriniz yarın başka türlü karşısına çıkabilir. Ama İsrail'in de son zamanlarda tüm Orta Doğu'da olduğu gibi Türkiye aleyhine çok olumsuz faaliyetleri olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Ama umarım hep benim savunduğum konu bu olmuştur. Orta Doğu'nun önde gelen ülkeleri işte İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır bir araya gelerek bir ortak akıl çerçevesinde Orta Doğu halklarının, yabancı güçlerin değil, Orta Doğu halkların çıkarına uygun bir ortak aklı bu bölgede yaratarak artık bundan sonra savaşlara değil, ekonomiye, sağlığa, eğitime önem vereceği yeni bir dönemi başlatırlar diye umuyorum.
Doğru. Hocam vakit harcadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Sait Yılmaz hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında yaşanan gerginlikleri konuştuk. Bugünkü sohbetimizde son gelişmelere bakarak bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri'nin düşmanların söylemlerinde ve yüzünde solukluğun ve çöküşün izlerini açıkça gördüklerini vurgulaması, İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesindeki konuşmasının dünya medyasında geniş yankı bulması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran limanlarının bölgesel ve küresel ticarette rolüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Limanlar ve Denizcilik Kurumu, transit, lojistik ve anlaşmalarına sorumlu yetkilisi Hüsrev Serabi, İran limanları bölgesel ve küresel ticarete tam hazırlıklıdır, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na tam üyeliğinin ülke limanları ve transit kapasitelerinin tümünün kullanılmasının iktisadi ve ticari açılardan etkisi hakkında açıklama yapan Serabi, hali hazırda İran'da çok güçlü özel firmalar faaliyet yürütüyor ve deniz nakliyatından yararlanan üye ülkelerde aktif varlık sergileyebilirler, dedi. Serabi, Şanghay İşbirliği Teşkilatı, İran ekonomisini küresel ekonomiyle bütünleştirme ve serbest ticaretten yararlanma yolunu açacağını, bu da ülke limanlarını geliştirme gücü sayılacağını vurguladı. Limanlar ve Denizcilik Kurumu, transit, lojistik ve anlaşmalarına sorumlu yetkilisi Serabi, önümüzdeki 4 yıl içinde ülkenin güneyinde yer alan limanların kapasitesinin 265 milyon tona, kuzeyinde yer alan limanların kapasitesinin 25 milyon tona yükseleceğini belirterek, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin kapasiteleriyle İran'ın deniz nakliyatı ve limanlarının kapasitelerini doğru tespit ederek tam üyeliği karşılamak gerektiğini ifade etti.
İtilaat gazetesinde İran'da kutsal sağma haftası yıldönümü etkinliklerinin başlaması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarının devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cavan gazetesinde Amerika'da şiddet olaylarının giderek arttığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Silah şiddetinin Amerika'da hızla arttığı bildiriliyor. Amerika'daki şiddet olaylarını araştıran Gun Violence Archive isimli kurumun çalışmasında şiddet olaylarının hızla arttığı Amerika'da 2021'in kayıtlardaki en ölümcül yıllardan biri olacağı tespiti paylaşıldı. Söz konusu kurumun verilerine göre ülkede bu yıl 14.723 cinayet ve ölümcül silahlı saldırı olayı yaşandı. Koronavirüs salgınının patlak verdiği 2019'da Amerika'da 15.454 silahlı öldürme hadisesi yaşanırken 2020'de bu sayı %26'lık bir artışla 19.000'in üzerine çıktı. 2021'de toplu silahlı şiddet olaylarında da hızlı bir artışın görüldüğü ülkede yılın başından bu yana 510, sadece Eylül ayının ilk 19 gününde ise 41 toplu cinayet kayıtlara geçti. Kurumun verilerine göre Ocak ayından bu yana 510 toplu silahlı saldırı ve yalnızca Eylül ayının ilk 19 gününde rapor edilen 41 toplu silahlı saldırıyla birlikte toplu silahlı saldırı olaylarının daha sık gerçekleştiğini bildiriyor. 2019'da günde yaklaşık 1.14 toplu silahlı saldırı gerçekleşirken 2020'de sayılar günde 1.67 toplu silahlı saldırıya yükseldi. Grubun bu yılki verileri günlük bazda 1.92 toplu silahlı saldırı öngörüyor.
Emşeri gazetesinde İran'ın Lübnan'a gönderdiği yakıtın önemli etkisine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a gönderdiği yakıtın bu ülkede hastaneleri, ekmek fırınları ve diğer bazı hassas merkezlere dağıtılarak Lübnan'ı adeta yeniden dirilttiği belirtildi. İran'ın Lübnan'a ihraç ettiği yakıtı taşıyan tankerlerin Suriye'den Lübnan'a giriş yapması Lübnan halkı arasında büyük sevince sebep oldu. El Amane Yakıt Dağıtım Şirketi Başkanı Usame Alik, İran'dan gelen yakıtın nasıl dağıtıldığı hakkında El Meyadin kanalına açıklama yaptı. El Ahd haber sitesi de yakıtın Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kadar uzanan bir alanda hastaneler, fırınlar, su kuyuları ve benzeri hassas kurumların arasında dağıtıldığını, İran'dan gelen yakıtın Lübnan'ı adeta yeniden ihya ettiğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal Savunma Haftası.
Değerli dinleyiciler, Kutsal Savunma Haftası isimli sizlere hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma gücünü ele alacağız.
Bir ülkenin caydırıcılık ve savunma gücü toprak bütünlüğünün korunmasında ve güvenliğin temininde önemli bir rol oynayan ulusal güç göstergelerinden sayılıyor. Tehditler ile dolu mevcut dünyada her bağımsız ülke tehditlere orantılı olarak bağımsız bir savunma gücüne sahip olmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti dayatılan savaş dönemindeki acı deneyimlerinden hareketle ülkenin güvenliğine yönelik düşman tehditlerinden hareketle kendini savunma adına caydırıcılık ve savunma gücünü artırmaya özen göstermiştir.
Kutsal savunma yılları İran milletini düşmanlar karşısında caydırıcılık düzeyinde olan askeri taarruz ve savunma gücüne sahip olunması zaruretini öğretmiştir. Kutsal savunma yılları İran milletine düşmanlar karşısında caydırıcılık düzeyinde olan askeri taarruz ve savunma gücüne sahip olunması zaruretini öğretmiştir. Bu caydırıcı güç öyle olmalı ki her saldırgan taraf İran ile savaşması halinde sert ve ezici bir tepki alacağını anlamalı ve İran'ın düşmana karşı hiçbir zaman tereddütlü davranmayacağını görmelidir.
Batı Asya'daki güvenlik anlamındaki artan gerilimler ve büyük güçlerin ve kimi bölge ülkelerinin İran'a yönelik yaklaşımının değişmesi, İran'ı tehditler ile yüzleşmek, askeri gücünü pekiştirmek ve de füze, İHA ve hava gücünü artırmayı yönetmiş ve bu hususları bir öncelik haline getirmiştir.
Şehit Süleymani Kutsal Savunma Maarifi ve Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Rahim Safevi, İran'a karşı gelecekte var olacak savaşların öz ve şiddet açısından ve zaman ve ileri teknoloji açısından farklı olabileceğini belirterek şöyle diyor. Güçlü olmak için güçlü bir hava kuvvetlerine sahip olmak lazım. Düşmanların hareketlenmeleri İran sınırlarından 3000 kilometre uzaklıktan bile izlenmeli. Böylece ülkenin savunma derinliği en az 3000 kilometre kadar olmalıdır.
Son yıllarda İran füze kabiliyetlerinde nitelik ve nicelik açısından en önemli yönü füze sistemlerin menzilini ve doğruluğunu artırmak olan muazzam ilerlemeyi kaydetti. Uzun menzilli ve nokta vuruşu yapan füzelerin yapımı için teknolojilerin geliştirilmesi İran'ın savunma yapısında son 40 yılda en önemli noktalardan biridir.
Bir kısmı İran Silahlı Kuvvetleri'nin büyümesinde ve gelişmesinde kendini gösteren İran milletinin gücü önemli etkiler de beraberinde getirmiştir. Savaşa hazır olmak aslında düşmanın birçok komplosunun uygulanmasını engelleyen bileşenlerden biridir. Savunma mantığına göre Amerika'nın İran'a karşı Arap koalisyonunun modern silahlarla donattığı ve Siyonist rejimin İran'ı her gün askeri saldırıyla tehdit ettiği sırada İran'ın boş boş durup düşmanların topraklarını işgal etmesini beklememesini gerektiriyor. Böyle bir durumda İran, düşmanların bu ülkeye saldırmak isterlerse ağır bir bedel ödeyeceklerini bilmeleri için ulusal sınırlarının güvenliğini sağlamak ve arttırmak için silahlarını da güçlendirmelidir.
Amerika ve bölgesel müttefiklerinin çeşitli yaptırımlara rağmen İran'ın savunma ilerlemesini durduramadıkları gerçeğinden hareketle İran'ın askeri kabiliyetinin artmasından endişe duydukları açıktır. Bu nedenle İran'a füze programından el çekmesi için baskı yapmak amacıyla birçok taktiğe başvuruyorlar. Çünkü İran'ın askeri gücünü zayıflatarak İran'ı taleplerine kabul etmeye zorlayabilirler. Ancak İslami İran baskı arttıkça kabiliyetlerini ve imkanlarını artıracağını göstermiştir.
İran'ın ve bölgenin güvenliğini garanti eden Kadir, Zilzal, Fecr, Seccil, Besir, Zülfikar, Sirac, Fatih ve daha onlarca füzenin üretimi İran'ın askeri caydırıcı gücünün sadece küçük bir kısmıdır. Bu başarılar İran İslam Cumhuriyeti'nin dış tehdit ve baskılara boyun eğmediğini, aksine tehditleri aldırmadan savunmasını her zamankinden daha fazla güçlendirdiğini gösteriyor. Bu hareketin etkileri İran'ın askeri ilerlemesinde tecelli ettiği görülmektedir. Kuşkusuz kutsal savunma deneyimleri olmasaydı ve İran dünya ekonomik ve siyasi kuşatması altında olmasaydı, ülkedeki bu devasa silah ve askeri ilerlemeler sağlanamazdı.
Sonuç olarak 8 yıllık kutsal savunmanın neden olduğu sayısız sınırlamalara ve zorluklara rağmen İslam İran için değerli meyveler getirdiği söylenebilir. Siyonist rejim ve batılı ülkelerin İran'ın askeri kabiliyetlerinin artmasından duyduğu kaygılar, İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli bilim sayesinde ve kendini yeterli bir şekilde askeri konumunu güçlendirmesi ve böylece bölge ve dünyada yüksek bir konuma gelmesidir. İran caydırıcı güç oluşturarak düşmanların topraklarına göz dikmesine izin vermeyeceğini ispatlamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti 8 yıllık kutsal savunma deneyimleri sayesinde bölgede stratejik bir güce dönüşmüştür. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrininde uygulanmaları ve izlenmeleri ülkenin savunma kabiliyetlerinin gelişmesine yol açan stratejik hedefler belirlenmiştir. Bu kapasiteler düşmanı askeri saldırıya başvurmaktan vazgeçiren etkili askeri savunma ve taarruz gücüne sahip kılmıştır.
İran bu alanda askeri caydırıcılık ve savunma ihtiyaçları ve zaruretlerine göre en modern askeri donanım ve füzeleri yerleştirerek önemli derecede başarılara imza atmıştır. Bu başarılar arasında askeri caydırıcılık gücüne erişmede büyük bir adım sayılan türlü balistik füzelerin üretimi olmuştur.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu husustaki konuşmalarında güç ve güvenlik bileşenlerinin önemini vurgu yaparak ve ülkenin Saddam'ın hava saldırılarına karşı çaresizliğine değinerek şöyle buyurdu. İran o günlerde Tahran'ın ve diğer şehirlerin bombardıman edilmesi ve füzeler ile hedef alınmasında savunmasız ve güçsüzdü ve İran İslam Cumhuriyeti de ülkeyi o şartlarda tutmaya hakkı yoktu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi saldırgan Amerikan uçan aracının İran semalarında vurulması ve devrilmesi ve de Irak'ta Amerikan üssü Aynal Esed üssünün dağıtılması gibi savunma gücünün örneklerine değinerek şöyle bir hatırlatmada bulundular. Düşman bu gerçekler karşısında çaresiz bir şekilde İran'ın savunma kabiliyetleri ve gücünü kararlarında ve hesaplamalarında göz önünde bulundurmak zorundadır.
İslam İnkılabı lideri başkumandan olarak İran'ın hiçbir ülkeyi veya milleti tehdit etmek peşinde olmadığı, sadece kendi güvenliğini korumak ve tehditleri savurmak hedefini kovaladığı bir sırada İran'ın savunmanın her alanında güçlenmesine vurgu yapmıştır. Şimdi de İran dünyanın dördüncü füze gücü olarak tanınmaktadır. Ayrıca İran İHA açısından da dünyada beşinci sırada yer alırken ikinci ülke olarak radara yakalanmayan İHA'ların üreticisidir.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Şiyani bu hususta şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin son 8 yılda kat ettiği yol çok iyi ve değerli bir yoldur. Tuğgeneral Aşriyani Savunma Bakanlığı'nda silahlı kuvvetlerin savaş gücünün artırması ve özel kamu ve savunma diplomasisi kapasitelerinin de tam olarak kullanılması yönünde yol kat edileceğini de belirterek biz de aynı yola devam edeceğiz diye vurguda bulundu.
İslam devriminin zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti çeşitli tiplerde atmosferden çıkma kabiliyetine sahipti ki uçuş yapan füzeler olan balistik füzeler, balistik olmayan füzeler, yüzeyden yüzeye nokta vuruş yapan füzeler, karadan karaya füzeler, radara yakalanmayan füzeler, süpersonik füzeler, lazer füzeler, seyir füzeleri, tam güdümlü füzeler ve diğer füze türlerini üretmeyi başarmış ve bu teknolojilere sahip ülkeler arasında önde gelen ülkeler arasında yer almıştır.
Savunma meseleleri analisti Anthony Capaloni, Fransız dergisi L'Open'deki bir makalede şöyle yazıyor. Bu akıllıca hamlede İran'ın füze yetenekleri önemli ölçüde arttı ve İran'ın herhangi bir düşman saldırısına karşı caddirici gücünü pekiştirdi. İran'a yönelik baskıcı yaptırımların yoğunluğunun her geçen gün arttığı bir dönemde hassas askeri sektörlerde de elde edilen başarılar ve ilerlemeler stratejik öneme sahiptir.
Aslında İran'ın askeri gücü tehditlerle orantılı olarak büyümüştür. İran İslam Cumhuriyeti, Batı Asya bölgesinde en modern füze ve askeri teçhizatı yerleştirip 8 yılı kutsal savunmasının deneyimlerinden yararlanarak bölgede stratejik bir güç olmayı başarmıştır. İran, savunma ve askeri caydırıcılık göstergeleri açısından güçlü bir ülke haline gelmiştir. İşte İran, bu savunma gücü sayesinde ülkenin güvenliğini de sağlamıştır.
Bölgesel güvenlik alanında İran artık Rusya, Çin ve Pakistan dahil bölge ülkeleriyle stratejik alanlarda ortak savunma ve güvenlik etkileşimler içerisinde olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, İran İslam Cumhuriyeti'nin en önemli stratejisinin savunma diplomasisine dahil ilişkileri genişletmek ve güçlendirmek olduğunu da vurguluyor.
Değerli dinleyiciler, Kutsal Savunma Haftası'na özel hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsude.com'dan bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Mehdevilik konusunu tüm dinler ve mezheplerin bir parçası olduğunu belirterek konuya açıklık getiriyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Asırlar boyunca insan ana yola yetişmek için çeşitli engellerle çarpışarak, zayıf bedeni ve yaralı ayağı ile yanlış yollar, sapa yollar, dolambaçlı yollar, zor yollar arasında hareket etmiştir. Bu ana yol işte zuhur zamanın yoludur. Zuhur zamanı dünyasıdır ki temelde insanın hareketi bir anlamda oradan başlamıştır. Eğer Mehdeviyet olmasa, tüm enbiyaların çabaları, tüm bu davetler, bu bisetler, bu dayanılmaz zahmetlerin tümünü faydasız olduğu, etkisiz olduğu anlamındadır. Bu yüzden Mehdeviyet temel bir konudur. İslami marifin en temellerindendir. Bu yüzdendir ki tüm ilahi dinlerde ki yaklaşık tümü bizim bildiğimiz kadar gerçek anlamı ve özünün işte bu Mehdeviyet olan bir şey vardır. Fakat tahrif edilmiş şekilleriyle, belirsiz şekilleriyle ne demek istedikleri belli olmadığı şekilde. İslam'da ve Mehdeviyet meselesi kesin olan konulardandır. Yani Şia'ya has bir konu değildir. Tüm İslami mezhepler dünya sonunun Mehdi aleyhisselam tarafından adalet ve hak hükümetinin kurulacağını kabul ediyorlar. Çeşitli yollardan muteber rivayetler çeşitli mezheplerde Resul-i Ekrem ve büyüklerden nakledilmiştir. Bu yüzden onda hiçbir şüphe yoktur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı üyeliği, uluslararası gelişmelerde yeni dönemin başlaması.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye 8 ülkenin liderleri 17 Eylül Cuma günü 21. Liderler Zirvesi'nde İran İslam Cumhuriyeti'nin bu teşkilata daimi üyeliğini onayladı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin gözlemci üyelikten daimi üyeliğe geçmesiyle birlikte hem ilgili belgeler imzalandı hem de Şanghay İşbirliği Teşkilatı daha ağırlıklı bir teşkilata dönüştü. Bu konuyla ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
...2001 yılında güvenlik eksenli kurulan ve ardından iktisadi ekseni de eklenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı hali hazırda Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden ikisini ve dünyanın 4 nükleer gücünü kapsamında bulunduran uluslararası en büyük ve en güçlü kurumlardan biridir. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Akademisi öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ebul Faz Ulema'yı şöyle diyor: Şanghay İşbirliği Teşkilatı hakkında söylenebilecek önemli bir nokta, daimi üye sayısı ve coğrafi kapsam alanının genişlemesidir. Nitekim şimdi İran İslam Cumhuriyeti'nin daimi üyeliğiyle bu teşkilat ilişki düzeyi ve katısal kapsam alanı bakımından daha da büyüdü. İran İslam Cumhuriyeti bölgesel bir güçtür ve her türlü tehdide karşı koyabilecek güce sahiptir ve buna göre Şanghay İşbirliği Teşkilatı için güvenli bir savunma duvarı sayılır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na daimi üyeliği, Tahran yönetiminin üye ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirme kapasitesini oluşturuyor. Yine İran'ın iktisadi kapasiteleri Şanghay İşbirliği Teşkilatı için önemli bir imtiyazdır. Nitekim 21. Liderler Zirvesi'nde imzalanan ikili belgelerde bu gerçeği yansıtmaktadır. Tacikistan yönetimi bu fırsatı değerlendirmek ve birkaç ikili işbirliği belgesi imzalamakla İran-İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatan ülkelerden biriydi.
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Akademisi öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ebulfaz Ulemayi bu konuda şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na daimi üyeliği ile birlikte Doğu ve Batı Asya arasında iktisadi teamüller tamamlanmış oldu. Nitekim gelecekte bu iki bölge arasında ticari ilişkilerin en yüksek düzeyde gerçekleşeceğine şahit olacağız.
Tahran Üniversitesi öğretim üyesi ve Çin Etüt Grubu Başkanı Hamed Vafai de şu görüşü paylaşıyor. Çin, Rusya ve Hindistan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın ağır toplarıdır. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın en büyük gücü, uluslararası alanda gelişen ekonomisiyle Çin'dir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na daimi üyeliğinin meziyetlerinden biri bölgesel konumunun gelişmesidir. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ise en başarılı ve en güvenilir bölgesel teşkilattır ve İran'ın daimi üyeliğinden yararlanması gerekir. Zira İran'ın daimi üyeliğiyle birlikte her iki taraf için başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda önemli kapasiteler ortaya çıkmıştır. Örneğin İran, Çin ve Rusya'nın iktisadi alanda kapasitelerin yanı sıra nükleer meselede veya Güvenlik Konseyi'nin kararnamelerinde azami derecede yararlanabilir. Gerçekte İran'ın Batı'nın en ağır yaptırım şartlarına karşı direndiği ve sulta düzenine taviz vermediği bir sırada Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye olması aynı zamanda Tahran'ın Batı ile yüzleşmesinde büyük bir siyasi kazanım sayılır.
Tahran Üniversitesi öğretim üyesi ve Çin Etüt Grubu Başkanı Hamed Vafai bu bağlamda da şöyle diyor. Çin ve Rusya'nın izlediği politikalar çoğulculuktan yana politikalardır. İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası ise tek kutuplu düzene karşı çıkmak ve dünya genelinde dayanışmaya ve çoğulculuğa destek vermeye yöneliktir. Bu ortak görüş ve politika ayrıca Rusya ve Çin'in önemli üyeleri oldukları Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye olmak, İran İslam Cumhuriyeti'ne hedeflerine ulaşmakta yardımcı olacaktır.
Tahran Radyosu.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın esas kurucularından biri Çin'dir. Çin yönetiminin çok yönlü diplomasisi Asya kıtasında gerginlikleri önlemek üzere çevre ülkeleriyle teamüllerini geliştirmeye yöneliktir. Bazı gözlemcilere göre Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın kurulduğu yıl ile Amerika'nın aynı yılda yani 2001 yılında Afganistan topraklarına saldırarak bu ülkeyi işgal etmesi bağlantılı olabilir. Şimdi ise İran'ın doğuya bakışı ve bölgede direniş ekseni ülkelerine liderlik etmesiyle birlikte Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın uluslararası alanda dayanışma ve çoğulculuk eğilimi ve üye ülkelerin ortak tutumu daha da güçlenecektir. Nitekim üye ülkelerin gıda güvenliği ve iktisadi çıkarları da birbiriyle düğümlenmiş ve ayrılmaz hale gelmiştir.
İran'ın Hindistan ve Almanya eski büyükelçisi Ali Rıza Şeyh Attar bu konuda şöyle diyor. Şanghay İşbirliği Teşkilatı güvenlik ve iktisadi eksenli bir teşkilattır. Nitekim bu yüzden Amerika başta Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan olmak üzere teşkilatın üyelerinin başını ağrıtan taraf oldu. Bu ülkelerin ortak paydası ise bu gibi baskılara karşı dirençli olmaktır.
Gerçi Şanghay İşbirliği Teşkilatı gıda güvenliği, mali, enerji ve iktisadi hedeflerin peşindedir ama yine de teşkilata üye ülkelerin toplu çıkarları ile ayrı ayrı çıkarları arasında denge oluşturmak teşkilatın takdire şayan işlevlerinden biri sayılır. Uzmanlar İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na tam üyeliğiyle birlikte bölgesel gerginliklerin de hafifleyeceğini belirtiyor. Nitekim İran'ın kapasitelerinden ortak tarihi ve medeniyeti paylaştığı Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması doğrultusunda yararlanmanın mümkün olduğu düşünülüyor.
Tahran Üniversitesi öğretim üyesi ve Çin Etüt Grubu Başkanı Hamed Vefai bu bağlamda da şöyle diyor. Şanghay İşbirliği Teşkilatı iki esas üyesi olan Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi hafifletmekte etkili oldu. Şimdi ise İran İslam Cumhuriyeti bölgenin esas güçlerinden biri olarak bu ortak yapıda iyi bir şekilde rol ifa edebilir ve ticari savaşını da hafifletir.
Koronavirüs pandemisi de Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin arasında sağlık alanında işbirliğini geliştirmede etkili oldu. Aşı ithalatı ve sağlık alanında diğer işbirliği zeminlerinin gelişmesini bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Üstelik İran İslam Cumhuriyeti ile Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin arasında ikili ilişkilerin gelişmesi, Tahran yönetimine daha rahat hareket etmesine ve Çin ile imzaladığı 25 yıllık işbirliği anlaşmasını sonuçlandırmasına yardımcı olacaktır.
Çin'in Şanghay Üniversitesi öğretim üyesi Fang Hang ise şöyle diyor. İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle ilişkileri gelişecektir. Özellikle Çin, İran ile ilişkilerin gelişmesinde uygun bir seçenek sayılır. Öte yandan İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda aktif katılımı, bölgesel büyük pazarlarda Tahran'ın rolünü daha da arttırabilir.
Şimdi ise Şanghay İşbirliği Teşkilatı 20 yaşına ayak bastı. İran İslam Cumhuriyeti'nin daimi üyeliği Özbekistan, Tacikistan, Pakistan, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Hindistan liderleri için tarihi bir karardı. Zira İran'ın daimi üyeliği Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nı daha da büyüttü ve bu teşkilatın önünde yeni bir ufuk açtı. Bundan önce bazı batılı devletler İran'ın uluslararası etkinliğini kısıtlamak, aynı zamanda Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın nüfuz alanı ve gücünü kısıtlamak için Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üyeliğini engellemeye çalışıyordu. Şimdi ise onların bu çabaları boşa çıktığı gibi İran'ın daimi üyeliği Şanghay İşbirliği Teşkilatı üyeleri için bir fırsata dönüştü.
Pakistan İslamiye Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Seyyid Musavvar Hüseyin Buhari bu konuda şöyle diyor. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın %42'lik nüfusu ve koridor şeklinde uygulamalarına bakıldığında bir süre büyük siyasi ve iktisadi süreçlerin değişmekte olduğu ve etkisini teşkilatın faaliyet yürüttüğü bölgenin ekonomisi ve güvenliği üzerinde göstermeye başladığı ve senaryolar da sürekli değiştiği anlaşılıyor. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti ve Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın diğer üyeleri çeşitli güvenlik, iktisadi, bilimsel, teknolojik ve kültürel gibi alanlarda yeni fırsatlara kavuşuyor.
Genel bir değerlendirmede İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üyeliği bu teşkilat için büyük bir kazanım olduğu söylenebilir. Zira İran'ın köklü ilkeleri Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın hedeflerine uygun ve hatta tamamlayıcı niteliktedir. Üstelik teşkilat üyeleri İran'ın daimi üyeliğini kabul ederek teşkilatın kapasitesini geliştirdiler. Ayrıca çok katmanlı kültürel yapısını da tamamlamış oldular. Bu konunun kökleri üye ülkelerin tarihi ve medeniyetine ve her türlü sultayı reddetmeleri ve toplu çıkarlara vurgu yapmalarına uzanır. Nitekim bu özellik teşkilatın üyeleri arasındaki ilişkileri her iki tarafın kazançlı çıktığı ilişkilere dönüşmüştür.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üyeliğini ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.